Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 87. Ayırım. Şeriatçılar çoğunlukta olmakla birlikte onlara karşı olanların birleşik bir cephesi olmadığından önemli sorunlarda bunlar en tutarlı ve etkili grup olabiliyordu. Bir bakıma asıl onlar bu büyük bunalım döneminde devrimci bir yönü temsil ediyorlardı. Çünkü nice zamandır özlemi çekilen asr saadeti getirmenin zamanı gelmişti. Ülkeyi kurtaracak ancak bu teokratik rejim devrimi olacak. İlk meclisteki temsilcileriyle gözüken o zamanki toplum gerçek bir ulus toplumu muydu? Daha sonraki gelişmeleri anlayabilmek için bu soruyu aklımızda tutmak gerekir. Diğer hatırlamamız gereken soru, bunu ters yönde yani sonradan belirecek din-devlet ayrımı açısından sorulacak bir sorudur. Çağdaş bir ulus olabilmek için devletin laik olmasını gerektiren neydi? Tasarı üzerinde tartışmalar başlayınca sarıklı sarıksız birçok üye ilk önce saltanat ve hilafetin güvence altına alınması üzerinde birleştiler. Hilafetin saltanat demek olduğunu, bunların birbirinden ayrılamayacağını ileri sürenler bütün dikkatlerini toplamışlar, bir oyuna gelmemeye çalışıyorlardı. Bu güvencede yalnız hilafetin belirtilmesi teklifini bile şiddetli itirazlarla karşıladılar. İkisi birlikte belirtilecekti. Tartışmalar bu doğrultuda günlerce sürdü. Mustafa Kemal'in dediği gibi çatışan iki görüşten biri açıktı. Hilafet ve saltanat hala vardı ve var olacaktı. Bu böyle olunca kurulacak hükümet ancak geçici bir hükümet olabilirdi. Hilafet ve saltanat kurtarıldıktan sonra yürürlüğe girecek anayasa ve rejim de ortadaydı. Şimdiki halde yapılacak şey, o zamana kadar Ankara'da toplananların resmi devletin başkenti işgal altında olduğundan onun adına işleri yürütmek için geçici bir yönetim kurmaları olacaktı. Madem ki bir sultan naibi ya da halife vekili olamıyordu, bu şeriye bakanlığı onun yerine geçebilirdi. Bu görüşe karşı olanlar açıkça saltanat bitmiştir, egemenlik ulusa geçmiştir. Eğer hilafet saltanat demekse onun da artık varlık nedeni kalmamıştır diyemiyorlardı. 30 gün süren sonuçsuz tartışmalardan sonra kendisine yarayacak koşulları kullanması çok iyi bilen Mustafa Kemal, kapalı bir oturumda Sevr Anlaşması'nın ne demek olduğunu anlatmak zorunda kaldı. Tahtta oturan adamın bir vatan haini olduğunu, artık saltanat ve hilafet tartışmalarına dalmanın zamanı olmadığını anlatmak zorunda kaldı. Saltanat hilafet sorununun aceleye getirilemeyecek ince ve geniş bir sorun olduğunu, çözümü böyle birkaç günlük tartışmalarla bulunacak bir sorun olmadığını kabul edilmesi gerektiğini anlattı. Uzun konuşmalardan sonra Mustafa Kemal 13 Eylül 1920'de bir proje daha sundu. Bu taslağın başlığı halkçılık programıydı ve 24 Nisan'da verdiği projeyle birlikte yeni ilkelerini koyuyordu. Bunların incelenmesi özel bir komisyona verildi. Komisyonun çalışmalarından meydana gelen kanun tasarısı Mustafa Kemal'in esas tezi olan ulusal egemenlik görüşünü içeriyor, şeriat, hilafet ve saltanattan da hiç söz etmiyordu. Direktif ilkeler tasarısının 6. maddesi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 1. maddesi oldu. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Hükümet ulusun kaderini doğrudan doğruya kendisinin yönetmesi esasına dayanır. 5 ay süren tartışmalar sonunda kanun 20 Ocak 1921'de meclisten geçebildi. Fakat bu kanunun geçmesi sadece birinci hendeğin atlatılmasıdır. Başarı muhalefetin ezilmesine değil, daha da sertleşmesine yol açmıştı. Bundan başka muhalefetin çıkardığı güçlükler yüzünden bu kanun normal bir demokratik rejimin temelleri olsun koymaktan uzaktı. Öngördüğü siyasal rejimi çoğunluk bir şeye benzetemiyordu. Bir İslam devleti rejimi değildi. Parlamenter bir kabine sistemi koymuyordu. Sosyalist bir rejim de değildi. Ziya Gökalp'in sosyalizme alternatif olarak ileri sürdüğü solidarizm rejimi de değildi. Ziya Gökalp'in kendisi henüz Kurtuluş Hareketi'ne katılmış değildi. Fakat onun yazılarından esinlenenlerin mesleki temsil dedikleri ideolojiyi Mustafa Kemal benimsememişti. Bilindiği gibi İtalya'da kurulan faşizmin temeli bu solidarizm doktrinidir. 4. Meclisteki muhalefet cephesi. Saltanat hilafet egemenliğinin pekiştirilmesinden kaçınılmış olmakla birlikte ortaya çıkan rejimin belirsizlikleri yüzünden bu rejim ilericiler arasında yeni türde bir rejim, şeriatçılar arasında geçici bir rejim olarak anlaşılmaya devam etti. Sonucu savaşın alacağı yön belirleyecekti. Bu yüzden mecliste başkomutanı cepheye sürme istekleri başladı. Hem savaş politikası da açıklanmalıydı. Madem ki kurtuluşun önderi Enver Paşa ya da Çerkez Ethem olamıyordu, Mustafa Kemal'in bu işi nasıl yürüteceğinin anlaşılması için savaş politikasının açıklanması gerekliydi. Üyeler birdenbire Erkan-ı Harp olmuşlardı. 8 ay sonra 24 Ağustos 16 Ekim 1921 günlerinde süren Sakarya Savaşı'na dalan Mustafa Kemal'den kurtulan meclis akla sığdıramadığı güç sorunlarla uğraşmaya başladı. Mecliste neredeyse asr-ı saadete dönüldüğü sanısını verecek kararlar alınıyordu. İçki yasağı, kağıt ve domino oyunu yasakları, kadınların peçeli olması zorunluluğu, süslü giyinme yasakları gibi şeyler önemli sorunlar olmuşlardı. Oturumların birinde doktor bir üye evleneceklerin evlenmeden önce hekim muayenesinden geçmelerini teklif etmişti. Bu teklif şeriatçıların sabrını taşırdı. Üyelerden biri okulların yeni kurulmuş Şeriye Bakanlığı'na bağlanmasını teklif etti. Okul programlarını Eğitim Bakanlığı hazırlayacak, fakat bunlar Şeriye Bakanlığı'nın denetim ve onayından geçecekti. Üyelerin birçoğu okulların ve eğitimi şeriat işleri komisyonunun onayından geçmesi teklifini de uygun buldu. Bununla sözde medrese mektep ikiliği kaldırılacaktı. Fakat bu mektebin medreseye çevrilmesiyle de sonuçlanabilirdi. Üyelerden biri geri kalmışımızın asıl nedeninin dünya işlerini din işlerinden ayırmak olduğunu anlatarak evkaf, şeriat, adalet ve eğitim işlerinin şeriat komisyonunun yetki alanına konmasını teklif etti. 465 yeni medrese açılması teklifi de kabul edildi. Ne var ki o zamanki milli eğitim bütçesinde var olan okullara bile yetişecek kadar ödenek bulunmadığından bu 465 medrese açılmadı. Bu gibi kararlar mecliste tartışmasız geçmemiş olmakla birlikte kabul edilmişlerdir. Dinci özlemlerin doruğuna çok karılı evlenmeyi zorunlu yapma teklifinin tartışılmasında erişildi. Bir üyenin fes yerine kalpak giyilmesi takdiri meclisi ikiye bölmüş, iki yan boyunu bağırırken meclis başkanı fes kalpak zamanı değil, hes gels ne isterse giysin diye bağırıyor, gürültüler dinmiyordu. Zorunlu çok karılı evlenme teklifinin gerekçesi ulusal savaşa yardımı olması için nüfusu artırma düşüncesiydi. Meclisteki muhalefet çoğunlukta olmamakla birlikte belirli bir devrimci cephenin yokluğu yüzünden oylamasına katılmadığı tasarı kanunlaşamaz, onayı olmayacak işler üzerinden hükümet çalışamaz hale gelmişti. Çünkü bakanlar doğrudan doğruya meclisçe seçilir, aralarında birlik bulunmazdı. hükümetin iş görebilmesi için mecliste bir çoğunluk desteği hazırlamak üzere Mustafa Kemal 10 Mayıs 1921'de Hakları Savunma Meclisi grubunu kurdu. Bunlara birinci grup denmesinden sonra muhalefettekilere de ikinci grup denmeye başlamıştı. Muhalefet grubunun meclis dışında destekleyici bir örgütü de vardı. Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti adı altında kurulan bu cemiyetin bildirisine göre amaç komünizm ile ve hakları savunma cemiyetine sokulmak istenen eğilimlerle savaşmaktı. Kastedilen Mustafa Kemal'in bir cemiyet iddiatçı sızmalara karşı kendi kontrolü altına alarak bir halk parti haline getirme eğilimiydi. Cemiyet kurucularından birinin basına bildirdiğine göre amaçları halife ve padişahın hukukunu korumak, cumhuriyet hükümet şeklinde mutlaka olarak sakınmayı sağlamaktı. Çünkü bu hem ülkeye hem de İslam dünyasına büyük bir zarar verecek bir eğilimdi. Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu Müdafaa-i Hukuk grubunun saltanat ve hilafet yerine bir cumhuriyet hükümeti getirmeyi tasarladığı anlaşılmaktadır. Onlar için bu komünizm gibi savaşılacak bir şeydi. 11 Temmuz 1921'de grubun kuruluşu dolayısıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu üzerine meclisteki gerici muhalefet görüşünden de daha garip bir görüşe de yansıtan bir uyarma geldi. Bunu yapan General Karabekir şunları yazıyordu: "Ben bu kanunun içindekilerin olsa olsa bir parti programı olarak kalmasını uygulayabilmesinde çıkacağını tahmin ettiğim güçlüklere karşı daha faydalı buluyorum. Mecliste Teşkilat-ı Esasiye Kanunu taraftarlarıyla doğan gruptaki kişilerin çoğunluğu yeni bir devrim rejimi altında ülkenin mukadderatına etkili olmak hevesinde görünenlerdir. Halk arasında ancak küçük bir grup yeni teşkilat fikirlerini tutar. Mebusların Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda taraftarları ancak kendi kişisel fikirleri olabilir." Devlet şeklinin bu kadar büyük tarihsel değişim girişimlerinde ülkenin yaşama kaderinde birlikte sorumlu olan ordu ve bürokrasi önderlerinden ve hakları savunma merkezlerinden gereği gibi fikir alınması ve bunların olağanüstü bir mecliste incelenmesi sonrasında işin bir karara bağlanması gerektiği inancındayım. 1876'daki kanun tasarısını inceletmek üzere oradan oraya gönderilen Abdülhamid'in evhamlarını hatırlatan bu gözlem, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hala yeni bir devlet anayasası olarak tanınmadığını, onu kurulan hükümeti yürütmek için gerekli bazı kuralları toplayan bir tüzük gibi bakıldığını gösterir. Mustafa Kemal 20 Temmuz'da böyle kişilere karşı kullanmak zorunda kaldığı iki anlamlı cevapların belki en ilginç olan bir karşılıklı cevap verdi. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bütün idare ayrıntılarını ve hükümetin hukuksal biçimini kapsayan ayrıntılı ve tam bir kanun değil, çağın gerektirdiği halkçılık ilkesini koyan bir düsturdan ibarettir. Bu kanunda cumhuriyeti ifade eden bir şey yoktur. Daha sonraki bir cevabında şunları ekledi: Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılmasında aceleye saydığım tutumun nedeni, bütün dünyada ve ülkemizde gözüken halkçılık akımını esaslı bir şekilde tespit ederek bunların başka şeylerle karıştırılmasına yer vermemek, aynı zamanda yüzyıllardan beri boyuna yeteneksiz kişiler elinde kötüye kullanılan ulusal hakları korumak için bu hakların asıl sahibi olan uluslarda söz hakkı vermek, bu yüksek fikirlerin gelişmesi için bugünkü olağanüstü koşullardan faydalanmak düşüncesidir. Onun bu sözlerindeki görüşe göre kanun her şeyden önce halk egemenliği ilkesini koymuş, saltanat ve hilafet egemenliğinin yerine ulusal irade egemenliğini getirmiş, Fakat henüz ayrıntılı bir cumhuriyet anayasası olamamıştır. Ama çağımızın gerekleri onu bu yöne doğru götürecektir. Bu son sözlerinin altındaki anlamları kavrayabilecek olanlar için çıkarılacak sonuç ancak bu olabilirdi. 5. Saltanat ve Hilafet Davası. Artık büyük zaferle taçlanan Mustafa Kemal'in saltanat ve hilafet hakkındaki görüşünü mukaddesat koruyucularının hassas gözlerinden daha fazla saklayamayacağı bir aşamaya gelinmişti ki müttefiklerin barış konferansına çağrı haberi geldi. O zamana kadar Anadolu'yu meşru Osmanlı Devleti'ne karşı bir ayaklanma sahnesi olarak görmekte direnen Britanya hükümeti, bu konferansa İstanbul hükümetini çağırmakla saltanatın ölüm çanlarını çalmaya başladığının farkında değildi. O son sadrazam Tevfik Paşa'nın 27 Kasım 1922'de Lozan'da toplanacak konferansa birlikte gidilmesi teklifine Mustafa Kemal şu kısa yanıtı verdi. Barış konferansında Türkiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından temsil olunur. 30 Ekim 1922'de meclis toplantısında Mustafa Kemal'in vaktiyle kapalı oturumda padişah hakkında söylediklerinin ne denli doğru olduğu şimdi kafalara dank etmişti. Ulusal kurtuluş güçlerine karşı isyanlar çıkartan, üzerlerine inzibat güçleri yollayan, önderlerini idama mahkum eden bir millet var. Koyun sürüsü, buna bir çoban lazım, o da benim diyen padişahın, hükümetinin Türk ulusu adına muzaffer bir hükümet olarak barış konferansına katılmaya kalkması büyük bir cüretkarlıktı. Bu açık tablo karşısında mukaddesatçıların sesi bir ara kesildi. Meclisi şiddetli bir isyan heyecanı kaplamıştı. 1 Kasım 1922'de Mustafa Kemal işte bu meclisin karşısına çıktı. Tarihin unutamayacağı bilimsel açıdan ölümsüz bir yapıt olan bir nutuk söyledi. Bu nutuk şaşılacak bir bilgi genişliği ve görüş yeniliğiyle saltanat ve hilafetin bir tarihçesidir. Saltanat dünyasal bir egemenlikten başka bir şey değildir. Egemenlik ulusa geçtiği için saltanat diye bir şey artık yoktur. Fakat sultanlığın kaldırılması kanun tasarısı olarak hazırlama işi karma bir komisyona verildikten sonra komisyonun kapalı havası içinde sarıklı üyeler kendi bilgi alanları saydıklarından saltanat ve hilafet konusu üzerinde alabildiklerine konuşmaya başladılar. Mustafa Kemal'in deyimiyle bilinen saftasacılarla saltanatın hilafetten ayrılamaz olduğu üzerine fukuhadan şeriat bilginlerinden uzun uzadıya deliller getiriyorlardı. Bunlar gerçekte bir teokrasi kurma savı ile saltanatla hilafetin ayrılamayacağı tezini savunmak gibi bir tutumla saltanatın ardından hilafetin de kaldırılmasına yarayacak malzeme hazırladıklarının farkında değillerdi. Bu ulemalık gösterilerini dikkatle izleyen Mustafa Kemal'in nihayet sabrı tükendi. Ne yaptığını kendi ağzından dinleyelim. Nihayet ben söz alarak önümdeki sırada üzerinde fırladım ve şunları söyledim. Efendiler, egemenlik hiçbir ulusa hiçbir zaman ulema tartışmasıyla verilmemiştir. Egemenlik hep güç kullanılarak zorla alınır. Türk ulusu elinden alınan egemenliği şimdi kendi eline almış bulunuyor. Bu bir gerçek. Önümüzdeki sorun bunları ulusun elinden bırakıp bırakmayacağı sorunu değil, sadece bu gerçeği ilan etme sorunudur. Burada toplananlar herkes gibi bu gerçeği anlarlarsa mesele yok. Anlamazlarsa doğal olan nasıl olsa olacaktır. Şu farktaki belki birkaç kafa kesilecektir. Bu komisyon odasının bir ressama konu olmayışına şaşmaktan kendimizi alamıyoruz. Kanun tasarısı 1-2 saat sonra hazırdı. Aynı gün 1 Kasım 1922'deki genel toplantıda büyük gösteriler arasında kanun kabul edildi. Arkasından İstanbul hükümeti istifasını verdi. 16 gün sonra kendini emniyette görmediği gerekçesiyle padişah gizlice Britanya hükümetinden korunmasını istedi. Malaya zırhlısı Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahını bütün cetlerinin almak için büyük bir savaşa giriştikleri Malta adasına doğru kalın dumanlarını salarak denize açılmıştı. Mustafa Kemal'in öngörülerine kimse de ağız açacak güç kalmamıştı. 87. ayrımın sonu, sayfa 505, devamı 88. ayrımda.